Ayrım 28, sayfa 425. Nefret dolu olan Yu Yuaner, bastonuyla sahneyi dövmeye başlayınca yumuşak zeminde delikler açıldı. Yu amca, konuş hadi, dedi Şanguan Pandi. Yu Yuaner, komutanım, gerçekten öcümü alacak mısınız, dedi. Şanguan Pandi, içiniz rahat olsun. Az önce Sankt Lichang'in öcünü almadık mı, dedi. Yu Yuaner, tamam, anlatacağım, başlıyorum, dedi. Simaku denilen şu itin piçi karımı öldürdü. Buna sinirlenen anam da sinirinden öldü. Yani bana iki kişinin hayatını borçlu. Körün iki gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Dilediğin kadar zamanım var amca. Baştan anlatmaya başla istersen, dedi Lulire. Cumhuriyet'in 15. yılında anam 20 gümüş para başlık ödeyerek beni evlendirdi. Batı köyünden dilenci bir kadının kızıydı karım. Anam elimizdeki ineği, domuzu ve iki çuval buğdayımızı 30 gümüş paraya sattı. Herkes karımın çok güzel olduğunu söylerdi. Ama bu güzel kelimesi bütün felaketleri üzerimize çekti. Simaku o zamanlar 16-17 yaşlarındaydı ama o yaşlarda bile kötü biriydi. Ailesinin parasına ve gücüne güvenerek olur olmaz zamanlarda bizim eve gelip şarkı söyler, hugin çalardı. Bir gün benim hanımı alıp operaya götürdü. Operadan döndüklerinde karım artık onun himayesindeydi. Karım işte böyle afyon içmeye başladı ve çok geçmeden öldü. Buna çok sinirlenen anam kendini astı. Simaku bana iki hayat borçludur. Hükümetin bunu düzeltmesini istiyorum. Kör sahneye diz çöktü. Takım askerlerinden biri gelip onu çekmeye çalıştı. Kör, öcümü almazsanız şuradan şuraya kalkma. Amca, dedi Luliren, Simaku adaletin alanından kaçamaz. Onu bir ele geçirelim, anında bu adaletsizliği telafi edeceğiz. Kör, Simaku gökte süzülen kuşaklı bir atmacadır. Onu yakalayamazsınız. Hükümete yalvarırım. Göze göz, dişe diş. Bir hayata karşılık başka bir hayat. Onun oğlunu ve kızını vurun o zaman. Kaymakam Bey, sizin Simaku ile akraba olduğunuzu biliyorum ama gerçekten adaletli bir adamsanız benim isteğimi yerine getirirsiniz. Ama bu işe duygularınızı karıştırırsanız ben kör Yu Yuaner eve gidip kendimi asarım. Böylece Simaku geri döndüğünde bana dokunamaz, dedi. Dili bağlanan Luliren baştan savar bir şekilde, amcacığım, her şikayetin bir hedefi, her borcun bir alacaklısı vardır. İnsanlar yaptıkları şeylerden kendileri sorumludurlar. Neden olduğu ölümlerin cezasını sadece Simaku çekmelidir. Bunda çocukların bir günahı yok, diye geveledi. Görüyor, bastonuyla sahneye vurarak, köy halkı, duydunuz mu? Sakın aldanmayın. Simaku kaçtı. Simating de saklanıyor. Bu çocuklar da göz açıp kapamadan büyüyecek. Kaymakamlığı bunların akrabasıdır. Bu da göz ardı edilemeyecek bir şey. Sevgili köy halkı, ben kör Yuaner bastonumla bir başıma yaşıyorum. Ölsem köpeklere yem olurum. Ben sizlerle kıyaslanamam bile. Sevgili köy halkı, sakın aldanmayın, dedi. Changuan Pandi öfkelenerek, kör, bu nedensiz isteklerinde başımızın etini yedin, dedi. Kör Yu, Pandi hanım, siz Changuanlar için zaten hava hoş. İşleriniz hep yolunda gitti. Japon şeytanları geldiğinde büyük enişteniz Sha Yueleng başa geçmişti. Kuomintang döneminde ikinci enişteniz Simaku tantanası başladı. Şimdi de sen ve Luliren iş başındasınız. Siz Şanguanlar kesilemez bayrak direkleri, devrilemez teknelersiniz sanki. Bir gün Amerikalılar gelip Çin'i işgal etse evinizde bir de yabancı damat var, diye çıkıştı. Yüzü küre dönen Sima Liang annemin elini sıkıca tuttu. Sima Feng ve Sima Huang başlarını annemin kollarının altına gömdüler. Sha Zahua ağlamaya başladı. Lu Shengde de ağlamaya başladı. En son ağlamaya başlayan 8. ablam Yuni oldu. Onların ağlaması sahnenin üzerindeki ve altındaki tüm bakışları üzerimize çekti. Kasvetli bir heybet içindeki çok önemli adam da bizi süzüyordu. Yu Yuaner kör olmasına rağmen nokta atışıyla çok önemli adamın ayakları dibine çöküverdi. Ardından bir yandan ağlayarak, bir yandan da başını sahneye vurarak, tüm yüzü kir içinde kalana dek, komutanım, bu körün öcünü alın, adaleti yerine getirin, dedi. Luliren, yalvaran bakışlarla çok önemli adama baktı. Çok önemli adama buz gibi bakışlarla onu süzdü. Çok önemli adamın bakışları bıçak gibi keskindi. Luliren'in yüzü terlemeye başladı. Alnına sardığı kırmızı saç bandı ıslanınca, sanki az önce alnından ağır bir darbe almış gibi göründü. Sakinliğini ve o sıra dışı zarafetini kaybetti. Bir süre başını eğip kendi sivri ayaklarına baktı. Ardından bir süre de başını kaldırıp sahnenin altındaki insan sürüsüne baktı. Ardından cesaretini iyice yitirmiş bir şekilde çok önemli adama çevirdi bakışlarını yine. Shanguan Pandi de belediye başkanı pozlarını yitiriverdi. Yüzü kıpkırmızı oldu. Okal'ın alt dudağı hastalanmış gibi titredi. Köylü bir kadın sövmeye başladı birden. Kör moruk, kasten ortalığı karıştırıyorsun. Benim ailem şimdiye kadar ne yapmış ki sana? Senin o orospu karın Simaku'yu baştan çıkarıp buğday tarlasında işi pişirmiş. Yakalanınca da yüzü olmayınca bir avuç afyon yutmuş. Ayrıca duydum ki karını geceleri bir köpek gibi ısırıyormuşsun. Karının yara içinde kalmış memelerini görmeyen kalmadı köyde. Yoksa duymadın mı? Karını öldüren de sensin. Bunda Simaku'nun da suçu var ama en başta suçlanacak kişi sensin. İlla birini vurmak gerekiyorsa önce seni vurmakla başlayalım. Yüce komutanım dedi körüyü. Bunu duydunuz mu? Buğday saplarını kesince kurt nasıl da ortaya çıktı. Luliren, Shanguan Panti için arabuluculuk yapmak için telaşla kendini sahneye attı. Önce Yu Yuaner'i kaldırmaya çalıştı ama Yu Yuaner sakız gibi yere yapışmıştı. Çektikçe uzuyor ama bırakınca yerine der top oluyordu. Ardından amcacığım, Simaku'nun infazını istemekte haklısın ama Simaku'nun çocukluğunu öldürmek konusunda yanlışım var. Çocukların hiçbir günahı yok dedi. Yu Yuaner, ya 6. Zaho'nun ne günahı vardı diye sordu. 6. Zaho'nun yaptığı tek şey birkaç çörek satmak değil miydi? Vurulmasının nedeni onunla Zhang Decheng'in arasında olan bir husumet değil miydi? Ama yine de vuralım onu dediniz ve vurdunuz. Sayın Kaymakam Bey, Simaku'nun tohumlarını vuranı dek beni ikna edemezsiniz. Sahnenin aşağısından biri alçak sesle, 6. Zaho'nun halası Yu Yuaner'in anasıdır. Bu da onları kuzen yapar dedi. Dolilen yüzüne hiç de doğal olmayan bir gülümseme takınıp çok önemli adamın yanına gitti. Elini ayağını ne yapacağını bilemez bir utançla ona bir şeyler söyledi. Çok önemli adam elindeki mürekkep hokkasını okşarken o sıska yüzünde caniyane bir ifade belirdi. Gözlerini belertip Lulleren'i süzdü. Alaycı bir ifadeyle bu kadar küçük bir olayda bile senin yerine karar vermem gerekiyor demek dedi. Lulleren mendilini çıkarıp yüzündeki terleri sildi. Başındaki kırmızı saç bandını iyice sıkılaştırdı. Mum sarısı bir yüzle sahnenin önüne çıkıp yüksek sesle şöyle bir açıklama yaptı. Bizim hükümetimiz halkın hükümetidir ve bu nedenle halkın iradesine uygularız. Şimdi sizlerden bir ricam olacak. Simaku'nun çocuklarının vurulmasını onaylayanlar el kaldırsın lütfen. Shanguan Pandi öne atılıp Lulleren'e doğruca delirdin mi sen diye sordu. Sahnenin altındaki kalabalık başlarını önlerine eğdi. Ne el kaldıran ne de ağzını açan oldu. Lulleren çok önemli adama soru soran bakışlarla yöneltti. Çok önemli adam Lulleren'e yüzünde alaycı bir gülümsemeyle soruyu bir daha sor bakalım ama bu kez kaç kişinin Simaku'nun çocuklarının vurulmamasını istediğini sor dedi. Lulleren Simaku'nun çocuklarının vurulmamasını onaylayanlar el kaldırsın dedi. Sahnenin altındaki kalabalık başlarını yine önlerine eğdi. Ne el kaldıran ne de ağzını açan oldu. Annem yavaş yavaş ayağa kalkıp Yu Yener, eğer istediğim bir hayatsa o zaman beni vursunlar. Ama senin anan kendini asmadı. Adet dışı görülen rahim kanamasından öldü o. Hastalığı da köyü haydutların bastığı döneme denk gelir. Ananın cenaze törenini benim kaynanam bizzat kendi düzenlemiştir dedi. Çok önemli adam ayağa kalkıp arkasını dönerek sahnenin arkasındaki boş araziye doğru yürüdü. Lulleren de telaşla onun peşinden seyirdi. Sahnenin arkasındaki boş arazide çok önemli adam Lulleren de sakin ama çok hızlı bir şekilde konuştu. O uzun, ince, yumuşak ve beyaz elini sanki ışıl ışıl parlayan bir bıçakmış da bizim göremediğimiz bir şeyi kesiyormuşçasına durmadan yukarıya kaldırıp aşağıya indiriyordu. Çok önemli adam etrafını saran korumalarıyla birlikte humurtular eşliğinde yürüyerek uzaklaştı. Orada kalan Lulleren bir ağaç dalıymışçasına başını eğdi. Orada epey bekledi. Sonunda kendine gelince çok ağırlaşmış bacaklarını sürüyerek bir kaymakamın nerede durması gerekiyorsa işte oraya gelip umarsız bir tavırla dikildi. Bir delinin bakışlarıyla süzdü bizi. Göz bebekleri uzun süre yerinden oynamadı. Çok acınası görünüyordu. Sonunda ağzını açıp gözlerinde bahis oynayan bir kumarbazın ateşiyle şöyle dedi. Şimdi buradan Simaku'nun oğlu olan Sima Liang'ın infazını bildiriyorum sizlere. İnfaz hemen gerçekleşecektir. Simaku'nun kızları olan Sima Feng ve Sima Huang infaz edilecektir. Onların infazı da hemen gerçekleşecektir. Annem önce bir titredi ama hemen ardından dimdik durdu. Bakalım dedi. Buna hanginiz cesaret edebilecek? Annem kızları kollarına aldı. Durumun farkına varan Sima Liang hemen yere yatıp yavaşça geri geri sürünerek sahneden uzaklaşmaya başladı. Kalabalık sanki durumdan habersizmiş gibi kendi kendilerine sallanarak Sima Liang'a kalkan oldu. Dilsiz sun diye kükredi Lulleren. Emrimi neden yerine getirmiyorsun? Aklını mı yedin diye söyledi Şangoan Pandi. Böyle emir mi verilirmiş? Aklım gayet yerinde. Son derece kendimdeyim, dedi Luliren elini yumruk yapıp kafasına vurarak. Dilsiz tereddüt içinde sahneden aşağı indi. Arkasında da iki tane adamı vardı. Timalyan kalabalığın arasından hızla ayağa kalktı. İki nöbetçinin arasından geçip uçarcasına sete doğru koşmaya başladı. Kaçıyor, kaçıyor diye bağırdı sahnedeki askerlerden biri. Nöbetçiler omuzlarından tüfeklerini indirdi. Mermi haznesini açıp içine mermi koyarak havaya doğru birkaç el ateş etti. Timalyan bu sırada kendini çoktan setin üzerindeki fundalıkların içine atıp gizlenmişti. Dilsiz arkasında bir sıra kara gölgeyi andıran adamlarıyla önümüze geldi. Dilsizin oğulları büyük ve küçük dilsiz başlarınızı kaldırıp yalnız ve kibirli bakışlarla babalarını süzdüler. Dilsiz demir pençelerini uzatınca annem onun yüzüne tükürdü. Dilsiz ön pençelerini geri çekip yüzünü sildikten sonra pençelerini tekrar uzattı. Annem yine tükürdü ama ilki kadar güçlü olmayan tükürük bu kez dilsizin göğsüne isabet etti. Dilsiz başını çevirip sahnedekilere baktı. Luliren elleri arkasında bir öne bir arkaya volta atıyordu. Şangoan Pandi sahneye diz çökmüş, yüzü ellerine gömülmüştü. İlçe ve bölge memurlarının yüzleriyle silahlı askerlerin yüzleri bir tapınağın içindeki putlar gibi kile dönmüştü. Dilsizin sert cinesi alışkanlıkla titriyordu. Soyun, soyun, soyun dedi. Annem göğsünü kabartıp tiz bir sesle çığlık atarak hayvan seni, önce beni vurman gerek dedi. Annem dilsizin üzerine çullanıp eliyle yüzünü çizdi. Dilsiz önce şöyle bir yüzünü yokladı, sonra elini uzatıp sanki parmaklarına yapışan şeyin ne olduğunu görmek ister gibi aptal aptal bakındı. Bakınması bitince elini bir aslanınkini andıran burnuna götürüp sanki parmaklarındaki şeyin ne olduğunu kokusundan çıkaracakmış gibi uzun uzun kokladı. Koklaması bitince sanki parmaklarındaki şeyin ne olduğunu tadından çıkaracakmış gibi o kalın dilinin ucuyla parmaklarını yaladı. Bir süre parmaklarını yaladıktan sonra bir hortumuyla elini uzatıp annemi itiverdi. Annem sanki hiç ağırlığı yokmuş gibi havada süzülerek önümüze düşüverdi. Ağlaşarak annemin yanına hücum ettik. Dilsiz bizi birer birer kaldırıp bir tarafa fırlattı. Ben bir kadının sırtına düştüm. Şazahua benim karnıma düştü. Lu Şenkli yaşlı bir adamın sırtına düştü. Sekizinci ablam orta yaşlı bir kadının omzuna düştü. Büyük dilsiz babasının kollarında asılı kaldı. Dilsiz onu yere düşürmeden bir aşağı bir yukarı sallıyordu. Büyük dilsiz babasının boynunu ısırdı. Küçük dilsiz de babasının bacaklarına yapışıp onun o sert diz kapaklarını dişlemeye başladı. Dilsiz bir uçan tekme atınca küçük dilsiz havalanıp kendini orta yaşlı bir adamın başının üzerinde buldu. Dilsiz kolunu sertçe sallayınca büyük dilsiz ağzında bir parça deriyle yaşlı bir kadının koynuna uçuverdi. Dilsiz sol elinde Sima Feng, sağ elinde Sima Huang ile birlikte sanki bataklıkta yürüyormuşçasına bacaklarını kaldırabildiği kadar yukarı kaldırıp yürümeye başladı. Sahnenin önüne gelince önce sol kolunu kaldırıp Sima Feng'i sahneye fırlattı. Ardından sağ elini kaldırıp Sima Huang'ı. Kızlar Nine diye haykırarak sahneden aşağı atlayınca kendilerini dilsizin kollarında buldular. Dilsiz kızları sahneye fırlatıverdi yine. Ayağa kalkan annem sendeleyerek sahneye doğru koşmaya başladı. Ama tam daha iki adım atmışken yere düştü. Olta atmayı bırakan Luliren kalabalığa doğru üzgün bir sesle ''Siz fakir köylüler, söyleyin bakalım. Ben Luliren, insan değil miyim? Bu iki kızı infaza gönderirken kalbimden nasıl bir duygu geçiyor sanıyorsunuz? İçim acıyor içim. Bunlar sadece iki çocuk değil, aynı zamanda akrabalarım da. Akrabalarım olsalar da gözyaşlarımı akıtarak bu ikisini infaz ettireceğimi açıkladım.'' Dayın köy halkı, titreyip şu içinde bulunduğumuz uyuşukluktan çıkın da kendinize gelin artık. Timaku'nun çocuklarını infaz ederek yanlış yola adım atmaktan çekiliyoruz. İnfaz ettiğimiz iki çocuk gibi görünse de aslında olay çocuklar değil. Burada geride kalmış gerici bir sistemi infaz edeceğiz. İki sembolü infaz ediyoruz. Sayın köy halkı, ayağa kalkın. Ya devrimlisinizdir ya da devrime karşısınızdır. Arada yürünebilecek bir orta yol yok diye bağırdı. Böyle yüksek sesle bağırmaktan şiddetli bir öksürük krizine yakalandı. Öksürmekten yüzü bembeyaz oldu. Gözlerine yaşlar doldu. Bölge memurlarından biri yanına gidip sırtına vurdu ama Luliren elleriyle ona gitmesini işaret etti. Sonunda nefesini toplayınca yere eğilip bir topak balgam çıkardı. Ardından veremli bir hayalet gibi nefes nefese infaz başlasın dedi. Dilsiz sahneye sıçradı. İki kızı koltuk altlarına sıkıştırıp gölete doğru yürüdü. Kızları yere bırakıp geriye doğru 10 adım kadar attı. Kızlar birbirine sarıldı, uzun ve ince yüzleri altın tozuna bulanmış gibiydi. Dört küçük göz korkuyla Dilsiz'e baktı. Dilsiz silahını çıkarıp ağır ağır yukarıya kaldırdı. Bileğinden kan damlıyordu. Eli titriyordu. Silah sanki 12 kilo ağırlığındaydı. Silahı tüm gücüyle havaya kaldırdı. Silah iyice yukarıya kalkınca bam diye bir el ateş etti. Silahı tutan eli silahla birlikte geri tepti. Namludan mavi dumanlar çıkıyordu. Gevşeyen kolu yavaşça aşağı düştü. Mermi kızların başının üzerinden geçip göletin kıyısındaki toprağa girince dört bir yana çamur sıçradı. Birden bir kadın rüzgarın uçurduğu yelkenli bir tekne gibi sarı sazlıkların kapladığı setin oradan kayarcasına geldi. Bir yandan koşturuyor, bir yandan da anaç bir tavuk gibi çığlıklar atıyordu. Setin aşağısına inince onun büyük ablam olduğunu anladım. Akıl sağlığı yerinde olmadığı için toplantıya katılmasına izin verilmemişti. Vatan haini olan Şayu Erlang'ın dul karısı olarak pekala infaz edilebilirdi. Eğer köylüler onun Simaku ile geçirdiği romantik geceden haberdar olsalardı, pekala ikinci kez bile infaz edilebilirdi. Onu böyle kendini birden ağın içine fırlatırmış gibi görmek beni çok endişelendirdi. Ablam doğruca göğüte doğru gidip iki kızın önüne geçti. Beni öldürsenize, öldürün beni diye deli gibi bağırdı ablam. Ben Simaku'yla yattım. Bu kızlar benim kızım sayılır. Dilsiz'in çenesi yine titremeye başladı. Bu içinde dalga dalga bir şeyin kabardığının işaretiydi. Silahını kaldırıp sıkıntılı bir sesle soyun, soyun dedi. Ablam tereddüt bile etmeden bluzunun düğmelerini açıp güzel memelerini ortaya çıkardı. Dilsiz birden gözlerini ona dikti. Dilsiz'in çenesi öyle bir titremeye başladı ki sanki birazdan yere düşüp parçalara ayrılacak, insan çenesi olmaktan çıkıp büyüklü küçüklü kiremit parçalarına dönüşecekti. Dilsiz çenesini kaybetme korkusuyla iki eliyle çenesini tutup düşmesini engelledi. Ağzından çıkanları söylemeye gönlü el vermese de ağzından yine de şunlar döküldü. Soyun, soyun, soyun. Ablam itaatkar bir biçimde bluzunu çıkarıp belden yukarısı çıplak böylece dikildi. Yüzü kapkaraydı ama vücudu bembeyaz bir porselen gibi ışıldıyordu. O puslu sabahta ablam Dilsiz'le bir irade savaşı verdi. Dilsiz titreyen çarpık bacaklarıyla ablamın önüne gitti. Bu çelik gibi adam güneşte kalmış bir kardan adam gibi yavaş yavaş eriyip parçalara ayrılmaya başladı. Önce bir kolu koptu, sonra bir bacağı. Şişkin bağırsakları yerde bir yılan gibi kıvrıldı. Kırmızı kalbi avuçlarında atmaya başladı. Kolay kolay tekrar bir araya gelemeyecek bu ayrılmış parçalar sonra birden toplanmaya başladı. Dilsiz ablamın önünde diz çöküp kollarını beline doladı. O koca kafasını ablamın karnına dayadı. Bu ani değişime tanık olan Luliren ve diğerleri hayrete düştüler. Ağızları sanki sıcak, yapışkan ve tatlı pirinç lapasıyla doluymuş gibi açıldı. Sanki ellerinde birer kirpi tutuyorlardı. Göletin yanındaki sahneyi şaşkınlıkla izleyenlerin akıllarından neler geçirdiklerini söylemek çok zordu. Dilsiz Sun diye bağırdı Luliren iyice zayıf düşmüş bir sesle. Ama güçlü ve kuvvetli olan Dilsiz Sun onu duymazdan geldi. Şanguan Pandi sahneden aşağı atlayıp göletin yanına koştu. Bruzu yerden alıp ablamın üzerine sardı. Pandi ablamı çekip uzaklaştırmak istedi ama ablamın belden aşağısı Dilsiz'in vücuduyla bir olmuş vücudunu nasıl ayırabilirdi ki? Yerden Dilsiz'in silahını alıp onun omzuna vurdu. Dilsiz başını kaldırınca gözleri birden yaşla doldu. Daha sonra olanlar bugün bile hala gizemini koruyor. Neredeyse ondan fazla gizemli olay yaşandı ama yaşananların hangisi gerçek, hangisi hayalde hiç kimse bilemedi. Shanguan Pandi şimdi Dilsiz'in gözü yaşlı, trans halindeki yüzüne bakmakta. Sima Feng ve Sima Huang birbirlerine sarılmış bir halde ayakta dikilirken korku dolu gözlerle ninelerini aramaktalar. Kendine daha yeni gelmiş olan annem bir şeyler mırıldanarak gölete doğru koşmakta. Vicdanının sesini dinleyen kör Yu Yuaner, "Kaymakam Bey, kızları öldürmeyin. Anam kendini asarak ölmedi. Karımın ölümünün tek suçlusu Simaku değil." diye bağırmakta. Hui kadınlarının evlerinde kalan döküntünün orada iki yabani köpek kavga etmekte. Şimdi aklıma Shanguan Laidi ile ağılda oynadığımız o oyunun tatlı ve üzgün anısı gelmekte. Ağzım onun meme ucundaki kül tadı ve plastik tadıyla dolu. Kalabalık şimdi o çok önemli adamın aslında nereden geldiğini ve az önce nereye gittiğini düşünmekteyken birden Güneydoğu'da iki atlı rüzgar gibi dört nala üzerimize geldi. Atın birisi kar gibi beyazdı. Diğeri kömür gibi kara. Beyaz atın üzerindeki binici baştan aşağı kara giysiler giymişti. Yüzünde yüzünün alt yarısını kapatan kara bir eşarp ve başında da kara bir şapka vardı. Kara atı süren binici ise beyazlar içindeydi. Eşarpı ve şapkası da beyazdı. İki adamın iki elinde ikişer silah vardı. Çok iyi at bindikleri duruşlarından belliydi. Vücutları hafifçe öne doğru eğik, bacakları aşağıya sarkık. Göğe yaklaştıklarında birkaç el havaya ateş ettiler. İlçe ve bölge memurlarını bırakın. Silahlı askerler bile onlar havaya ateş edince korkuyla kendilerini yere attılar. Atlarını kırbaçlayarak göletin etrafında bir tur attılar. Atlar dört nola koşarken vücutları çok güzel bir yaymış gibi kıvrılıyordu. İşte atlar göletin etrafında böyle dört nola tur atarken adamlar silahlarını bir kez daha ateşlediler. Ardından atlarına yine kırbaçladılar. Atların kuyrukları havada sis ya da duman gibi süzüldü. Atlılar geldikleri gibi göz açıp kapamadan gözden kayboldular. İlkbahar rüzgarı gibi gelip sonbahar rüzgarı gibi gittiler. Sanki bir büyüydü bu ya da bir rüya. Onlar gittikten sonra yavaş yavaş kendimize geldik. Karşımızda şöyle bir manzara vardı. Göletin kıyısında yerde yatan Sima Feng ve Sima Huang başlarından vurulmuştu. Kurşun tam alınlarının ortasından girip başlarının arkasından dışarı çıkmıştı. Herkes korkudan dona kaldı. Ayrım sonu sayfa 436.